Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 77. Ayırım. Selanik ve İstanbul'da kadın dernekleri kuruldu. Tefeyyüz, Cemiyet-i Hayriye-i Nisvan, Nisvan-ı Osmaniye, Müdafaa-i Hukuki Nisvan gibi halk kadınlarının anlamlarını bile anlayamayacağı adlar taşıyan kadın cemiyetleri çalışmaya başladı. Adı, kadın haklarını savunma anlamına gelen son cemiyet, feminizm akımını başlatan Kadınlar Dünyası adlı bir de dergi çıkarıyordu. Fakat kadınlar hala kocalarıyla bile lokanta ve gazinolara gidemezlerdi. Tramvaylarda, vapurlarda kadınlara mahsus perde çekili bölümlerde otururlardı. Bir erkek tanıdığı bir kadına sokakta selam veremez, durup konuşamazdı. Kadınlar için değil, erkekler için bile plaj yoktu. Okullarda jimnastik eğitimi kapalı yerlerde yapılır, dizlere ve dirseklere kadar uzanan fanilalar giyilirdi. Yalnız kadınlara mahsus konferans ve konser verildiği olurdu. Kızların üniversite ve yüksek okullara girmesi ancak Birinci Dünya Savaşı zamanında başladı. Fakat o zaman bile bir süre dershanelerde perdeyle ayrılan bölümlerde otururlardı. Bazen de onların dersleri ayrı ayrı verilirdi. Bunlar katastrof sayılacak devrimsel değişmeler olmadığı halde İslamcı yayınlarda dehşetle anlatılan olaylar gibi gözükür. Bu yayınlarda uzun uzadıya tesettür, örtünme, kızların okutulması sorunları hararetli tartışmalara konu olmuştu. Meşrutiyetin şeriatın uygulanması demek olduğu inancında olan İslamcılar bu görüşleriyle yeni rejimle uyuşmaz sapıklıklar olarak gösteriyorlardı. Musa Kazım Efendi gibi zamanına göre aydın sayılabilecek bir din adamı şöyle yazar: "Ne yazık ki kanuni esasinin yürürlüğe konuluşundan sonra birçok kişilerin ona aykırı eylemleri başlamıştır." Bu gidişle Tanrı korusun büyük olaylara yol açacaktır. Anayasanın 4. ve 7. maddeleri devletin dininin İslamlık olduğunu bildirir. Osmanlı Devleti'nin her vatandaşının bu yüksek dinin kurallarına uyması hukukça da zorunludur. Bu kurallara aykırı davrananları cezalandırmak hükümetin görevidir. Bu kurallardan biri kadınların yüzlerini ve saçlarını örtmesi, süslü giysilerden sakınması, erkekler arasında cinsiyet duygularını kamçılayacak şekilde görünmeleridir. Musa Kazım Efendi, kadınların kendi aralarında olmak koşuluyla eğlence, konser ve konferans düzenlemelerini caiz görüyordu. Kadınların eğitim görmesine de izin veriyordu. Ancak yüksek eğitim kadınlara gerekli değildi. Şeriat tarafından kendilerine bunca imtiyaz verildikten sonra İslam kadınlarının Avrupa kadınları gibi iş hayatına girmelerine hiç gerek yoktur. Fakat bu kadarlık müsaadeyi bile fazla gören dinciler vardı. Muhammed Abdullah adlı bir yazara göre kızların okutulmasına cevaz olmakla birlikte bunların okullarının Fransızca, piyano ve ses dersi veren okullar olmaması gerekirdi. Bu okullar Müslüman kızlarına tam bir Müslümanlık eğitimi vermeliydi. Kadınlık sorununa da ele almak da Mustafa Sabri Efendi tabii kimseden geri kalamazdı. Hükümet dairelerine kadın memurların alınması konusunu tartışan bir yazısında kendine özgü bir tutarlılık ve açıklıkla İslamlıkta kadınla erkeğin eşit olduğunun yolu daha aydın kafalı İslamcıların iddialarının asılsız olduğunu, İslamlıkta kadın ile erkeğin asla eşit olmayacağını ileri sürdü. Güzel Sanatlar Okulu'nda resim derslerinde bir çingene kızının tabii şekliyle model olarak kullanıldığını öğrendiği zaman efendinin hiddeti son derecesini bulmuştu. Bu konudaki yazısında şöyle der: "Birkaç iyi yanlarının hatırı için Avrupalılardan aldığımız kötülüklerden bir tanesi de şu insan vücudunun resmini ve fotoğrafını çekmek rezaletidir. İş fotoğraf çekmekle başladı. Bakın şimdi kadınların çırılçıplak vücutlarının resmini yapmaya kadar vardı. Hiddetini alamayan Mustafa Sabri, İklam gazetesinde İslamlık'ta kadınların durumunun aşağı olduğu yollu inancın doğru olmadığını yazan bir yazara çatarak şöyle der: İslam dininin böyle yalancı şahitlere ihtiyacı yoktur. Bu yazarın yok dediği şey vardır, yanlış dediği şey doğrudur. Ehliyetsiz bazı kişiler İslamlığı savunmaya kalkarak İslamlıktaki bu gibi büyük kuralların varlığını inkar ediyorlar. Gerçeği bükerek düşmanların görüşlerine uydurmaya ve böylece onların görüşlerini kabul etmeye kalkışmak İslamlığa hizmet değil, ihanettir. Evet, İslamlıkta kadın erkekten aşağıydı ve bu İslamlığın en büyük kurallarından biriydi. İslamlıkta kadınların da boşanma hakkı olduğu iddiasına karşı Mustafa Sabri, hayır bu da yalan haykırışıyla cevap verdi. Kadınlık konusu Mısır'da da hararetli tartışmalara yol açmıştı. Mısır liberal düşüncelerinden Kasım Emin'in yazdığı Hürriyet-i Nisvan, Kadınların Özgürlüğü adlı kitap orada büyük itirazlara ve tartışmalara yol açmıştı. Bu kitabın tezini çürütmek üzere Ferit Vecdi adlı bir yazar bir kitap yayınlamıştı. Kitaptaki tartışmalara çoğun Mısırlı yazarlarının yazılarıyla katılan şair Mehmet Akif, Ferit Vecdi'nin kitabının çevirisini yazdığı ön sözde bir kadınlık sorununun Avrupalıları taklit etmek hevesiyle Müslümanlar arasında yayıldığından bahseder. Hamisi olan Said Halim Paşa da şöyle der: kadınların özgürlüğü fikrine esir olan kişiler batıda kadının erkekten üstün durumda olması sayesiyle o uygarlığın salt özgürlük eseri olduğunu sanıyorlar. Tarihin bize öğrettiği gerçeklerden biri uygarlıkların çok kez kadınlar saltanatı, kadınlara salt özgürlük tanınması yüzünden çöktüğüdür. Ünlü kadın parmağı nazariyesi. Kadınların örtünmesi konusunda daha ince bir sorun, erkeklerin birden çok kadınla evlenmesi, poligami konusu üzerine çıktı. Bu konudaki en aydın kafalı İslamcı bile bir santim fedakarlığa razı değildi. Bunlardan biri olan Musa Kazım şöyle der: gebelik ve hayız gibi koşullar erkeğe birden çok kadınla evlenme hakkı vermiştir. Evlenme nasıl tabii içgüdülerin gereği ise, çeşitlilik ve birden fazlalık da tabiatın sağladığı bir içgüdüdür. Ancak şeriat birden çok kadınla evlenmeyi emretmez. Sadece karılar arasında eşitliği sağlamak koşuluyla da caiz görür. Bu bakımdan bunun özgürlükle uzlaşamaz bir yanı yoktur. Boşanmada da erkeğin üstün durumda olması aynı nedenlerle gereklidir. Kadınlara boşanma hakkı verildiği takdirde onlar duygularına çabuk kapılan kişiler olduğundan hiç yoktan boşanmaya kalkacaklar. Böylece aile hayatı diye bir şey kalmayacak. Şeriata uyma zorunluluğunu çok kez bir anayasa zorunluluğu olarak gösteren Musa Kazım, boşanma, çok karılı evlenme, peçe ve çarşaf sorunlarını tabiat zorunluluklarıyla sayması yüzünden bunların anayasa ve hükümet sorunları olmadığını ileri sürerek bir çelişkiye de düşmektedir. İkinci Abdülhamit döneminde aynı konuyu tartışan Mahmut Esat Efendi'nin görüşüyle karşılaştırınız. Bu konuda en ciddi ve yapıcı analiz ve olumlu çözümün Ziya Gökalp ile başladığını görürüz. Gökalp, kadınlığın özgürlüğü sorununun üç açısına ayırır. Kadınların toplumsal hayata, özellikle ekonomik hayata ve serbest mesleklere katılması sorunu. Erkek ve kadına sağlanan eğitim fırsatlarında eşitliğin sağlanması sorunu. Evlenme, boşanma ve miras hukukunda kadınlara eşitlik sağlayacak adalet reformları sorunu. Bu üç yönde eşitliğin sağlanması için ekonomik, eğitsel ve hukuksal reformların gerçekleşmesi gerekirdi. Ziya Gökalp'in bu görüşünden başlayan ulusçuluk akımı, yazarların bu konuyu işleyen yayınları, İslamcılık görüşü yanlıları arasında öyle şiddetli bir fırtına yarattı ki, Batıcılara karşı olan yazıları onun yanında ılımlı bir meltem gibi kalır. Örnek olarak poligami sorunu üzerine fıkıh profesörü olan Mansurizade'nin şeriatçıların saldırılarına karşı giriştiği polemiği alacağız. Türk hukuk tarihinde şeriatın sonunun başı olarak nitelendirilebilecek önemli olan yazısında Mansurizade poligami geleneğini eleştirilerle savunanların görüşlerini özetledikten sonra şu sonuca varır. Yapılan eleştirilere karşı ulema poligaminin erdemlerini ve bunların tabiat zorluklarına dayandığını ispat yarışına girer. Fakat bunların hiçbiri İslamlıkta poligami meşrulaştıran bir şey olmadığını, onun tamamıyla kanun yapıcının iznine ya da yasaklamasına bırakılmış bir sorun olduğunu, İslamlığın onu yasaklamasına kayıtsız şartsız açık bıraktığını belirtmemişlerdir. Fıkıh tarihinde üzerinde tam bir anlaşma olan noktalardan biri, Tanrı hukukunun emir ya da nehir kuralı koymadığı sorunlarla kanun koyucunun kanunlarının şeriatın kanunu kadar bağlayıcı olduğu noktasıdır. Poligami geleneği bunlardan biridir. Fıkıh bu sorunu kanun koyucunun yetkisine bırakmıştır. Karılar arasındaki eşitlik gözetmek koşulu gibi onu güçleştirici koşullarla önlemeye bile lüzum yoktur. Onu bir kanunla kayıtsız şartsız yasaklamak en kestirme ve doğru yoldur. Fıkıh profesörünün fıkıhtan bu kadar radikal bir yargı çıkarmasına karşı Sebil-ül Reşat yazarlarının hiddeti o dereceyi bulmuştu ki bu yazıya karşılık veren bir yazar poligaminin fıkıh profesörünün sandığı gibi bir içtihat sonucu değil bir icmal sonucu olduğunu iddia etmek hatasını işledi. İslam fıkıh literatüründen biraz tanışık olan herkes bilir ki gerçekte ne bir içtihat sorunu ne de bir icma sorunu olmuştur. Tartışma fıkıhta cevazın bir şeriat kuralı olup olmadığı gibi bir teknik bir alana çıktı. Fıkıh bilginlerinin yazılarından geliştirilmekle birlikte geleneksel bir hukuk anlamını getirilmiş olan şeriata caiz sayılan kanun yapıcı tarafından yasaklanabilir mi? Sorun buydu. Mansurizade Said'in yeni bir dönem açacak kadar önemli bulduğumuz açıklamaları burada özetlenmeye değer ölçüdedir. Bu açıklamaya karşılık verecek güçte ulemalar tek kişi ortaya çıkmamıştır. Mansurizade ulemaya seslenerek şu soruyu sorar. Kanun koyucu caiz sayılanları yasakladığı takdirde bunun şeriata aykırı bir eylem olduğunu, bütün fıkıh okulları için söylenen tek bir fıkıh var mıdır? Eğer yoksa bu yasaklamaların şeriat kadar uyulması gerekli bir kural olduğu bir içtihat sorunu olmak şöyle dursun, basit bir mantık işi değil midir? Sorun bu kadar açık olduğu halde ulema içtihat kapısı kapanmıştır iddiası altında insanların akıl ve mantık yoluyla düşünmesini önlemiş oluyor. Onların asıl istediği şey içtihadın kapılarını kapamak değil, aklın kapılarını kapamaktır. Bunlar içtihat teriminin teknik anlamını bile cahili olmuşlardır. Poligaminin ancak caiz olabileceği üzerine Kur'an'da nas varken bunlar bunun bir icma anlaşması olduğunu söyleyecek kadar cahilleşmişlerdir. Ulemanın şeriat sorunları üzerine emir verme yetkisi yoktur. Onların şeriat sorunları üzerine verecekleri yorumlama ve görüşü uygulama ya da uygulamama yetkisi ancak bir egemenlik yetkisidir ki şeriatı ulemaya böyle bir yetki tanımamıştır. Bunlar şeriatça caiz bırakılan eylemleri bile bir şeriat emri şekline sokup zorunlu hukuk kuralları çıkarma peşindedirler. Bunu yapmakla birçok insan eyleminin caizliği ortadan kalkmakta, insanlık elleri kolları bağlı şeriat kölesi olmaktadır. Her yenilik bunların anladığı şeriata caiz olmayan eylemler kategorisine giriyor. Şeriatta caiz olarak kalan eylemleri fetva sorunu yapıyorlar. Şeriata yenilik üzerine hiçbir yargı bulunmadığı halde bunların caiz olduğu gerçeği saklı tutuluyor. İşte bu tutum yüzündendir ki şeriat bir çıkmaza girerek uygulanıldığını yitiren bir hukuk olmuştur. Mantık yoksullukları yüzünden ulemanın kendileri şeriatı yürütemez bir hukuk durumuna getirmişlerdir. Şeriata cevaz yasaklama emri değil, özgürlük eylemi kapsar. Bu kanunla bir eylemin caiz oluşu şeriat kurallarında olmayan bir şeydir. Böyle olmamış olsaydı yemek yemek, su içmek, yürümek, uyumak gibi eylemleri bile Kur'an ya da hadisten bunların caiz olduklarına dair deliller getirmekle caiz saymak gerekecekti. Caiz sayılan eylemlere ilişkin ayet ve hadisler incelenirse görülür ki bunlar eylemlerin caiz olduklarını söylemek için değil, başka amaçlarla söylenmişlerdir. Caiz olan eylemlerin caizliği, Tanrı hukukunun bir yargısı değil, tersine bunlar üzerine bir Tanrı yasaması olmadığının ifadesidir. Nasıl telgraf ya da telefon kullanılması bir fetva müsaadesi sorunu değilse, şeriatın evlenme, boşanma, poligami sorunları gibi caiz bırakılmış kapsamların yetkisi yoktur. Bundan ötürü yasama gücü bu alanlarda şeriata bağlı olmayarak ulusun ihtiyaçlarına, çağın gereklerine uygun saydığı şekilde yasama yetkisini kullanılabilir. Görüyoruz ki İslamcı yazarlar sıradan toplumsal gelenekleri bile din kuralları olarak şeriatın içine doldururlarken ve Müslüman halka eylemlerinde hiçbir özgürlük alanı bırakmamaya çalışırlarken Mansurizade Said geleneksel olarak şeriatın kapsadığına inanılan birçok sorunu bile şeriatın dışına çıkarıyordu. Bu eninde sonunda dünya ve toplum sorunlarının şeriattan kurtulması, hatta şeriatın tamamıyla boşalması demek olmayacak mıydı? Bu fıkıh ve şeriat tartışmalarına katılan Şerafettin Efendi Yaltkaya buna pek yakın olan sonucu çıkarmakta çok güçlük çekmedi ve İslam Mecmuası'nın sayfalarında bunu açıkladı. Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri Başkanı olan Şerafettin Yaltkaya, caiz olacak kalan sorunların şeriat kapsamına girmediğini meydana çıkan bu sorunlar üzerine hiçbir fetvaya lüzum kalmadığı sonucuna vardı. Şu halde geçmişte fetvalarla yasaklanan işler şeriat alanından kurtarılabilir, yasama görevlisinin yetki alanına girebilirdi. Bunun sonradan çıkarılan anlamı toplumun hukuk hayatında ulemanın, müftü ve Şeyhülislam'ın artık hiçbir yerinin kalmadığının ilanıdır. 77. ayrımın sonu, sayfa 450, devamı 78. ayrımda.